Ayrım 7, sayfa 65. Bu sabah 7'de öyle bir uyandım ki civa gibiyim. Üşenmedim, aşağı indim. Katibi uyandırıp banyonun anahtarını aldım. Bir haftadır yıkanmıyordum. Otelden çıktığımda vakit işe gitmek için erkendi. Ana caddeyi boydan boya yürüyüp Cumhuriyet Meydanı'ndaki kahvehanelerden birine oturdum. Meydana pazar kurulmuş. Manavlar, manifaturacılar tentelerini tezgahlarını açıyorlar. Kasaları boşaltıp sergilerini düzenliyorlar. Kahvemi içerken caminin önünde toplanan bir grup insan dikkatimi çekti. Ne olup bittiğini anlamak için kalkıp yanlarına gittim. Çoğu çevre köylerden alışveriş yapmak için gelen köylü kalabalığı halka olmuş, ortada duran kaymakamı, imamı ve uzun kavalını bir tüfek gibi omzuna asmış, kepenek giymiş bir çobanı izliyordu. Safları aralayıp öne çıkınca çobanın kucağında bir kuzu taşıdığını gördüm. Ama kuzu normal değildi, iki kafalıydı. Köylüler hayret içinde kuzuya, birbirlerine ve en çok da imama bakıyorlardı. Kaymakam bir yandan kısa bir süre sonra her şeyi açıklayacağını vaat eden el hareketleriyle kalabalığı yatıştırmaya çalışıyor, bir yandan da imamın bir şeyler söylemesini bekliyordu. İmam oralı değildi. Belli ki bu hilkat garibesinin tuhaflığı köylüler kadar onun da aklını başından almıştı. Bu küçük yanlışlığın bir kıyamet alameti olmaması umuduyla dua ederek ürkerek kuzunun başını okşuyordu. Bir ara görülmeye değer bir cesaretle hayvanın arka bacaklarını araladı ve kaymakama döndü. Bu erkek dedi. Elinden geleni yapmış, kuzunun erkek olduğunu tespit etmişti. Sıra kaymakamdaydı. Aslında kuzucuk çobanın kucağında kasaba sokaklarında dolaştırıldığı 2-3 saat içinde imamla kaymakamın tezgahına gelene kadar genel bir görgü çerçevesinde zımni de olsa bir kabul görmüştü. Kaymakam bir daha sahip olamayacağı bu fırsatı hiç de ilahi olmayan birkaç kelimeyle heba ederken kalabalık mesafeli sessizliğini koruyordu. Bunlar tabiatın cilveleridir dedi kaymakam. Aslına bakarsanız bizim tek kafalı doğmuş olmamız bile tabiatın bir cilvesidir. O konuşurken beni görüp de dikkat dağılmasın diye kalabalığın arasında küçüldüm. Ne de olsa şehir kulübünden bir iç arkadaşım. Böyle garip bir durumda selamlaşmak doğru olur mu? Kalabalığın ilgisi gitgide tükendi. Kasap önlüğü giymiş biri kuzuyu çobanın kucağından çekip aldı. Müzeye gitmek üzere pazar yerinden ayrıldım. Yolda yürüyordum ki bir cemsenin önünde giden askeri bir cip yanımda durdu. Atla Cahit abi dedi yüzbaşı Osman. Cipe bindim. Meğer o gün taşınma günüymüş. Bilmiyordum, öğrendim. Ama benim hiç eşyam yok Osman Bey diyecek oldum. İyi ya, bir şeyler ayarlarız dedi. Önce kasabanın tek eskicisi Münir Bey'in bir mağarada 20. yüzyılda da ticaret yapılabileceğinin delili olan duvarları rutubetten yosun tutmuş dükkanına gittik. İki kişilik bir karyola, bir yemek masası ve 6 sandalye ile bir büfe ve 3 parçalık bir koltuk takımı aldık. Osman Bey ne yapıyorsunuz? Benim bunları alacak param yok dedim ama oralı olmadı. Eskici Münir Bey'e döndü. Bu beyefendi bizim misafirimiz, müzemizin yeni müdürü dedi. Her ay 15 lira ödeyecek sana, kabul mü? Zavallı adam boynunu büktü. Siz nasıl isterseniz komutanım dedi. Cemse'den çıkan erler eşyaları yüklendiler. Yolda züccaciyeye, gaz ocağı bayine ve birkaç yere daha uğrayıp eve yollandık. Henüz evi görmüş değildim. Görünce beğendim. Üst katın aynıydı. Akşam üstüne doğru taburdan yorgan döşeyim de gelince her bir şey tamam oldu. Osman Bey gerçekten becerikli bir adam. Sizin hakkınızı ödeyemem dedim. Ayrılmak üzere el sıkışırken burası tuhaf bir yer, dikkatli ol Cahit abi dedi. Güldüm. Biliyorum dedim. Sabahleyin iki başlı bir kuzu gördüm. 8 Ekim 2000. Evvela her şey çok iyiydi. Işık, ton farkları, lekeler, kafamda her şey hazırdı. Fakat iki günlük cebelleşmeden sonra ortaya bir halt çıkmadı. Kendi kendime bu işi beceremiyorsun Münevver dedim. Nuri abiye gittim. Bana yapılacak iş göster Nuri abi dedim. Güldü. Elinizden gelmez Münevver Hanım dedi. Ama sonra ciddi olduğumu anladı. İki gün karı kaçtırdı, hendek temizletti bana. Yaşlandığımı unutmuştum, hatırladım. Şimdi belimi doğrultamıyorum. Bir an evvel resim boyamak istiyorum ama kollarım, bacaklarım, her yerim ağrıyor. Bunun üstüne bir de atölyeden eski arkadaşlarımı çağırdım bayağı. Neden yaptım bilmiyorum. Herhalde çivi çivi söksün diye. Onlarla ilk defa böyle yakın oluyorum. Tam olarak beraber 15 saat geçirdik. Üçü yatıya da kaldılar. Meğer ne kadar farklıymışız. Gülizar baktı da şöyle dedi. Münevver Hanım, sizin işiniz de zormuş. Bir süre yalnızca tek bir renk çalışmaya karar verdim. Biraz geç verilmiş bir karar ama olsun. Picasso da öyle yapmış ya, benim neyim eksik? Ton farkları mühim şekerim. İnsan insana benzemiyor. Çocuğunu, kocanı öpüyorum. Halam Münevver. 8. Bölüm 15 Eylül 2007 Bağ Evi. İki başlı bir kuzu görmüştüm. Bahçedeki fotoğrafı çektirmeden 4-5 ay kadar önce. O sabah Gülizar teyze Halime'yi uyandırıp siyah önlüğünü giydirmiş, beyaz yakasını boynuna iliklemişti. Ben yatak odamızın kapısında halamın yanında durmuş, her zamanki gibi tepinerek ağlamaya başlamıştım. Ben de okula gideceğim diye bağırıyordum. Halime beni duymuyor gibiydi. Gözlerinden uyku akıyordu. Gülizar teyze saçlarını düzeltirken başı sallanıyordu. Dedem salonun uzak bir köşesinde simli, sırmalı koltuğa oturmuş, gözlüklerinin üstünden bizi izliyordu. Tamam kızım diye seslendi anneme. Ben onları götürürüm. Sabahları Halime okula giderken terör estiriyordum. Annemle halam beni karşılarına alıp dil döküyorlar, bir yıl daha sabretmem gerektiğini söylüyorlardı. Bana Halime'ninki gibi deri bir okul çantası almışlardı. Defter ve kitap da istemiştim, onları da almışlardı. Mutluluk kolay elde edilen bir şey değildi. Sahip olmak için ağlayıp zırlamak gerekiyordu. Tek isteğim Halime ile birlikte okula gitmek, onun anlattıklarıyla gözümde canlandırdığım sınıfa girip bir sıraya oturmak, çantamdan defterimi, kitabımı çıkarmaktı. Niye izin vermediklerini anlayamıyordum. Sonunda dedem bir çözüm bulmuştu. Okula gidemezdim ama gider gibi yapabilirdim. Bir elimde çantam, bir elimde dedemin eli, yanımda Halime, annemle halıma gülümseyerek kapıdan çıkardım. Halime'yi okula bıraktıktan sonra gazete alıp eve dönerdik. Nedense dedeme şımarmak, okulun önünde tepinip ağlamak aklımdan geçmezdi. Halime'nin bir hayalet gibi okul kapısına içeri süzülüşünü, bahçedeki çocukların arasında kayboluşunu izlerdim. Galiba bir iki yıl daha sabretmem gerektiğinin farkındaydım. Dedem bunu bana hiçbir şey söylemeden susarak ve gözlüklerin üstünden bakarak anlatabiliyordu. O gün perşembe olmalıydı. Kasaba pazarı kurulmuştu. Daha doğrusu kurulmamıştı da kurulmak üzereydi. Hava henüz aydınlanmamıştı. Dönüş yolunda caminin önünde toplananları görünce oraya doğru yürümüştük. Dedem beni omuzlarına oturtup kalabalığın içine sokmuştu. Ortada duran çobanın kucağındaki kuzuyu görebiliyordum. Dört ayağı ve iki başı yere doğru sarkmıştı. Silkiniyor, çırpınıyor, çobanın kollarından kurtulmaya çalışıyordu. Her kafadan bir ses çıkıyordu, herkes hayretle ona bakıyordu. Gördüğüm şeyin yaşadığım dünyayı epeyce farklı kılan bir yanı olduğunu o kadar inanmıştım ki, eve yaklaştığımızda dedemin elini bırakıp hızla koşarak bahçe kapısını açmış, bağırmaya başlamıştım. Anne, hala, ne oldu biliyor musunuz? Çığlıklarımı duyunca dışarı çıktılar. Bana ve arkamdan gelen dedeme şöyle bir bakınca önemli bir şey olmadığını anlamışlardı. Niye bağırıyorsun Zehra, ne oldu dedi halam. İki başlı bir kuzu gördük. Şaşırmamışlardı. Bu dünyada her şey olabilirdi. Oysa ben gerçek bir insan olduğumu ilk o gün anlamıştım. Kuzunun farklılığı çarpıcıydı. Bir rüyanın içinden çıkmış gibiydi. Hemen gidip aynaya bakmış, burnumu, kulaklarımı, ağzımı incelemiştim. Aslında kendime ne kadar yabancıydım. O kuzu kadar. O kuzunun bana yabancı olduğu kadar. Yıllar sonra bu olaya annemle konuştuğumuzu, ona kuzuyu bir kasabın götürdüğünü öğrenince ne kadar üzüldüğümü anlattığımı hatırlıyorum. Olur böyle şeyler demişti annem. Baban teğmenliği sırasında Urfa'da üç bacaklı bir ceylan gördüğünü söylemişti. Bir de normal bir ikizi varmış ceylanın. Sağlam olanını kışlaya almış, 6 ay bakmış. Ötekine ne olmuş diye sormuştum. Bilmem demişti. Ona ne olduğunu sormadı. 20 Ocak 1962. Siz benim gulyabanım olur musunuz? Beraber tahta el işleri yapar, boyar, satar, geçiniriz. Herkes sizden korkar. Ben bakın öyle değil derim. Bakın öyle değil. O benim dağ arkadaşım, yedi cücem, kara basanım, kara kalemim, Münevver. 9. Bölüm. Haziran 1961. Kasaba. Ben bu müzeye etnografya salonunu düzenleyip teşhiri açmak ve yeni materyaller toplamakla görevli bir müdür olarak atandım. Ama Almanca bilmediğimden ve yapacak bir düzenleme işi olmadığından daha ilk günümde Bozköy'deki kazıcıların tercümanı haline geldim. Tadilattan yeni çıkan müdüriyet odamız ve henüz sıvası bile yapılmayan etnografya salonumuz müzenin bahçesinde 2 yıl önce inşa edilmiş. Geldiğimde salonun bir köşesinde 2 büyük sandık duruyordu. Açınca oradan buradan toplanmış, henüz envanteri çıkmamış, naftalinli bir yığın çaput saçıldı ortaya. Salonun önündeki sundurmaya çamaşır ipleri gerdim. Bir kese kağıdı da mandal aldım. Elbiseleri örtüleri asarken Mehmet Ali Bey geldi yanıma. Ne yapıyorsunuz müdür bey dedi. Havalandırıyorum dedim. İlaçlayıp teşhir dolaplarını koyacağım. Teşhir dolabı mı? Evet teşhir dolabı. Efendim nereden bulacaksınız teşhir dolabını? Bu soruya hazırlıklıydım. Daha önce Hörgünaber'le konuşmuş birkaç ödünç dolap vermesi için ricada bulunmuştum. O da kabul etmişti. Almanya'dan gelen bu dolaplar Hörgünaber'in şahsına kayıtlıydı. Bu yüzden Mehmet Ali Bey o güne kadar eşyaları sandıklarda tutmuş, ödünç dolap istemekten de çekinmişti. Bizim dolaplarımız harcırahla birlikte gelecekti ama tabii ki siz bilirsiniz dedi. Şimdi aradan 3 ay geçti. Ne dolaptan haber var ne de harcırahtan. Bakanlıktan para çıkmayınca araştırma ve satın alma işlerini de yürütemiyoruz. Mehmet Ali Bey arada bir gelip bari hazırlık için birkaç yakın köyü gezip görelim diyor. Ama müzenin işlerine tahsis edilen cipin benzini için bile para bulamıyorum. Ekim seçimlerini bekleyelim deyip başımdan savuyorum adamı. Beklesek ne olacak ki? Hükümet bu işleri görüşmeye yeni yılda başlasa bizim para ancak bir yıl sonraki Ocak ayına yetişir. Ben de kış kıyamet ekip yapar, yola düzülüp eşya toplamaya başlarım. Böylece belki 2-3 yıl içinde kasabayı bir geçmiş uydururuz. Ama o vakte kadar muvakkat görevim zaten biter. İzmir'e dönerim. Karımı çocuklarımı da aldırırım. Ben Mehmet Ali Bey'i unuturum. Mehmet Ali Bey de beni. Zaten Mehmet Ali Bey'in anlattıklarından değilse de tavırlarından anladığım kadarıyla ortada kendisinden başka birinin önem verdiği bir geçmiş falan yok. Buradan hiçbir şey geçmemiş. O kadar geçmemiş ki şehir kulübünde her akşam karşılaştığımız eski belediye reisi benim hala otelde kaldığımı sanıyor. Hoş, bunu hatırlıyor olması bile bir ünsiyet belirtisi sayılmalı ya. Geçen perşembe kulüpte aynı masadaydık. Nedense Mehmet Ali Bey beni ona tekrar tanıtma ihtiyacı duydu. Cahit Bey, antropoloji mezundur, müzemizin müdürüdür ama aslen bir etnografya ilavesi yapmak için geldi dedi. Reisin bu kelimelerden bir şey anlayıp anlamadığını düşünüyordum ki bana dönüp şahane bir teklifte bulundu. Pazar günü İzmir'den eski milletvekili arkadaşlarımız gelecek. Elmalı tarafındaki dağ köylerine gideceğiz. Vaktiniz olursa siz de gelin dedi. Doğrusunu söylemek gerekirse etnografya ve antropoloji ile köy gezisi arasında bir alaka kurabilmiş olmasına şaşırdım. Bunu seçim gezisine gelen eski milletvekillerinin bile yapabileceğinden emin değildim. Hemen olur demedim. 3 ay içinde öğrendim ki burada böyle davranmak icap ediyor. Dönüp Mehmet Ali Bey'e baktım. Gülümsedi, başını salladı. İzniniz olursa ben de gelirim müdür bey dedi. Gecenin sonunda reis beyle vedalaşırken konuştuklarımızı unutmadığını belli ederek elimi sıktı. Pazar günü görüşürüz dedi. Doğrusu biraz korktum. Bir devlet memuru olarak 27 Mayıs'ın üstünden henüz bir yıl geçmişken ihtilalin ezdiği bir partinin mensuplarıyla birlikte görünmek yakışık alır mı? Pazar sabahı klakson sesiyle uyandım. Sonra da kapım çalındı. Kapıyı açınca bir gençle karşılaştım. Cahit Bey, reis bey sizi bekliyor. Hazırsanız arabayla götürelim dedi. Akşamdan gömleğimi pantolonumu ütüleyip hazırlamış, unutmayayım diye fotoğraf makinemi üstlerine koymuştum. Alelacele giyinip aşağı indim. Apartman kapısına yüzbaşı Osman Bey ile burun buruna geldik. Sırtına eşofmanını geçirmişti. Koşudan dönüyordu. Ter içindeydi. Hayırlı Cahit abi dedi. Nereye böyle? Reis Bey bir geziye katılmamı rica etti dedim. Kaşlarını çattı. Sizin bu taraklarda beziniz var mıydı? Bu soruya bir anlam veremedim. Hangi taraklar diye geveledim ama ne kastettiğini ancak arabaya bindikten sonra kafama dank etti. Reisin niyeti acep nedir diye kara kara düşünmeye başladım. Kendim bildim bileli siyasetin uzağında kalmışımdır. Fakülte yıllarımda birkaç yasaklanmış şiir okudum ama bu sınırı hiç aşmadım. Daha sonra da Meral, Menderes'in uçak kazasında kurtulduğu gün gözyaşı döktüğünü hissettiğim burukluktan öte bir siyasi tecrübem olmadı. Meral ağladığı için mi üzülmüştüm yoksa Menderes o ızdırabı yaşadığı için mi bunu hala bilmiyorum. Gittiğim köy gezisinin bir seçim gezisi olması beni hiç alakadar etmiyordu. Ama öte taraftan burnumu gaz yağıyla dolu bir teneke andıran kasaba siyasetine sokmak da arzu ettiğim bir şey değildi. Her şeye rağmen gezi mükemmel geçti. Elmalı köyünde 2 gece kaldık. Bizi camiye bitişik köy odasına misafir ettiler. Muhtarın yardımlarıyla pek çok eve gittik. İşe yarar pek çok malzeme bulduk. Hepsinin fotoğraflarını çektim. Satın alımları yapılacakmış gibi defterimi ayrıntılı olarak not ettim. İkinci sabahımızda Kestane Ormanı içindeki Kırklar isimli bir tahtacı köyüne çıktık ki burası ayrı bir dünyaydı. İnsanlar ve özellikle kadınlar konuşmaktan çekinmiyorlar, hikayeleri neyse anlatıyorlardı. Hemen her evde birkaç yağcı bedir halısı var ve çoğu iyi durumda. Sandıklar bize gösterilmek üzere açıldıkça gözlerimizin önüne hazineler saçıldı. Az giyinmiş, teşhir edilebilir halde gelinlikler, üç etekler, başlıklar, takılar. Aralarında Arap Efe adında bir zorbanın gümüş işlemeli bir fişekliği vardı ki görünce Mehmet Ali Bey de ben de heyecanlandık. Bu Efe'nin hikayesini Mehmet Ali Bey daha sonra anlattı bana. Milli mücadele yıllarında halka epey zulmü olmuş. Kasabalıların kalmaya ikna ettiği Rumları sizi Kayseri'ye nakledeceğiz diye kandırıp Sarıdere kıyısına boğdurmuş. Sonra Bekir Sami Bey'in kuvvetleriyle de çatışmaya girince yakalanıp kurşuna dizilmiş. Ölürken gözleri kapalı olduğu halde mangaya doğru koşup gidinin imansızları diye bağırmış. Karanlık basmadan kırklardan ayrılmayı düşünüyorduk ama köylüler akşam yemeğine de alıkoydu. Elmalı muhtarı dönüş yolunda bir çeşme başında cipi durdurdu. Bu sudan içmeden geçmeyelim gücenir dedi. Cipten indik. Dağ havasını ciğerlerimize çektik. Uzun zamandır tabiatın bu kadar içinde olmamıştım. İçtiğimiz su kayaların arasına saplanmış bakır bir borudan taş bir yalağa dökülüyordu. Dökülmek de değil, fışkırıyordu. Soğuk, gürül gürül. Sağımızda solumuzda yüksek kestane ağaçları hışırdıyor, hava kekik ıhlamur kokuyordu. Yıldızlar desen tırman bir kestaneyi toplamaya başla. Köy adasına dönünce yastığa başımı koyar koymaz dalmışım. Sabah gün ağarmadan kalktığımda 1000 sene uyumuş gibiydim. Şimdi Elmalı'dan döneli bir hafta oldu. Geldiğim sabah üstümü değiştirmek için eve uğrayınca kapıda yine yüzbaşı Osman Bey ile karşılaştık. Bu kez resmi giyimliydi, işe gidiyordu. Soğuk ve alaycı bir adayla "Seçim geziniz nasıl geçti Cahit Bey?" dedi. Seçim için gitmediğimi, bunun benim için ileride materyal toplayacağım, köyleri tanımak amacıyla yapılmış bir geziden başka bir şey olmadığını ayaküstü anlatmaktan kaçındım. Nasılsa görüşürüz, anlatırım diye düşündüm ve yalnızca iyi geçti deyip gülümsedim. Fakat o 2 gün sonra şehir kulübünde masasına gidene kadar bu soğuk tavrını sürdürdü. O akşam Hörgü Nobel ve Mehmet Ali Bey ile oturmuş, bir yandan yemeğimizi yiyor, bir yandan da köylerde görüp beğendiğimiz eşyaların fotoğraflarına bakıyorduk. Osman Bey cam kenarında bir masada tek başına oturuyor, dışarıyı seyrediyordu. Bir süre rahatsız etmeyeyim, belki bir misafir bekliyordur diye uzaktan baktım. Masasına kimse oturmayınca Hörgü Nobel ile Mehmet Ali Bey'den izin isteyip kalktım, yanına gittim. Birkaç kadehten sonra mesafeye tavrını bıraktı. İstanbul'dan, Bakırköy'den, Üsküdar'dan, çocuklarından bahsetmeye başladı. Ben sohbet ilerleyip köy gezisindeki milletvekillerinin ve partililerin gülüş hallerinden bahis açınca geçen sene bunların hepsinin canını okudum. Belediye reisinin dişlerini kırdım deyiverdi. Ben de daha gençsiniz, böyle şeylerle övünmeyin dedim. Bozuldu ama ses çıkarmadı. Bir ara size bir şey soracağım dedi. Elimizde bir sinema makinesiyle birkaç film var. Benden önceki komutan İstanbul'dan getirtmiş. Alayda 1-2 defa da oynatmış. Sonra giderken bırakmış. Aklıma kasaba meydanında film oynatmak geldi. Bizim çavuşlardan biri makinistlik yaptığını söylüyor ama bir hafta sonra terhis olacak. Gitmeden bir eri öğretebilir diye düşündüm. Siz de geçenlerde film şirketinde çalışan gayrimüslim bir arkadaşınız olduğunu söylemiştiniz. Heyecanlanmıştım. Ben biraz makine de kullanırım dedim. Yorga'dan bir şeyler öğrenmiştim. O da heyecanlandı. Bize film gönderir mi peki dedi. Sorarım dedim. İmkanı varsa niye göndermesin? Kulüpten birlikte çıktık. Meydana kadar yürüyüp film gösterebileceğimiz uygun bir duvar aramaya başladık. Belediye reisinin meydandaki 2 katlı evi bu iş için biçilmiş kaftandı. Yalnız ev çivit boyalıydı ve film göstermeyi düşündüğümüz pazara bakan cephesinde küçük bir helal penceresi vardı. Sen reisle konuşup iznini alır mısın dedi Osman Bey. Biliyorsun bizim aramız biraz limoni. Konuşurum tabii ama duvarı beyaza boyamak gerek. Hallederiz. Ben askerleri iskele kurdurup evi boyatırım. Bedava cephe yenileyecek. Daha ne istiyor? Pencerenin ışığını da 2 saat yakmasın deyiz. O gece yüzbaşı ile eve gidene kadar sinema hayalleri kurduk. Ayrım sonu sayfa 78.